Şimdi nereden başlayacağız? Şey vardı, nesnel sanat, öznel sanat yapıtı değil mi? Birinci bölüm. Şimdi toparlayayım efendim.
Yunan dünyası.
Yunan dünyası sayfa 180, 181 falan öyle gidiyoruz. Yani Yunan kültürü. Bunu böyle biraz karışık inceleyeceğiz. Hem tarihsel süreç açısından hem işte değişik konular açısından, yani sanatını, politikasını, törelliğini vesaire karıştı. Yani ama belli noktalarda yoğunlaş, o belli nokta, belli şeyler, başlıklar alt üzerinde de yine yoğunlaşacağız. Şimdi şeye geldik. Nereye geldik? Yani Yunan mitolojisini aldığımız zaman şeyine gidiyoruz, sanata gidiyoruz ya da törenliğine gidiyoruz ya da politik durumuna gidiyoruz. Yani sürekli olarak birbirine kayıyor bu şeyler. Şimdi sanat yapıtı diyor Ege. Yunanlar güzel sanat yapıtlarına geçmeden önce ya da güzelliği sanatsal sanat yapıtlarında anlatmaya başlamadan önce güzelliği insan bedeninde, kendi bedenlerinde anlattılar. Önce kendilerini güzelleştirdiler. Bu sanata nasıl... Şimdi Yunan tiyininde bunu daha önceki kültürlerle karşılaştırma için de anlamaya çalışacaktık ve özellikle Mısır tiniyle karşı yan yana getirdiğimiz zaman daha iyi anlayacağız. Bir de Hristiyanlıkla karşılaştıracağız. Yunan tinini anlamak için şey yapmamız gerekiyor. Yani şey yapmıyoruz, karşılaştırmalı bir tarihçilik yapmıyoruz. Aslında saltık kritere göre anlayabiliriz. Saltık kriterinin ne olduğunu düşünüyoruz. Ve yani biraz felsefi olarak ağır bir konu ya da soyut görünebilecek bir konu. Ama tinin ulaşması gereken ideal bir şekil var. Ve Yunan tini o ideal şekle göre nerede duruyor? Onu saptarsak Yunan tininin anlamını görebiliriz. Yunan tininde tin henüz şey değil. Arı tinsellik olarak kendini bilen tin değil. Ve tarihin tinin ereği o. Kendini tin olarak bilmek. Yani bu mantıklı değil mi? Eğer tin düşünen varlık olarak kendini bilmeyi istiyorsa kendini tin olarak bilmeli. Kendini hayvan olarak bildiği zaman kendini bilmiyor aslında. Ve Mısır'da durum böyleydi. Ve Mısır'da şeydi, doğadan çıkış aşamasındaydı. Doğadan çıkış aşamasında olması demek aslında şeyin, doğanın ve tinin karışımı olması demekti. Mısır'daki beliriş tinin gelişimindeki aşama tam olarak o karışımı anlatıyordu. Yani tin doğadan çıkmaya çalışıyor, çaba gösteriyor ama tam olarak çıkmayı başaramıyor ve bu şeydi, sanat yapıtlarında görünüyordu. Değil mi? Bu mantıklı mı? Tin kendini tin olarak bilmeli. Tin kendini doğa olarak biliyorsa yanlış biliyor. Yani daha ilerlemesi gerekiyor ve önünde gideceği yol var. Ama tin kendini tin olarak bilmeye ulaştığı zaman dünya tini, o zaman daha öte gidecek bir yer kalmıyor çünkü sonsuz hedefine ulaşmış oluyor.
Yani şimdi başlı
Nerede?
yani normal bir tip. Yani diyoruz ya, dünya tini olarak
Hayır,
kendini
ulaşmadı. Örneğin,
bilmeli, ulaşmalı.
Hindistan'da hala kendini maymun olarak biliyor. Ya da gerçeği maymun olarak biliyor. Ya da inek olarak biliyor. Yani
Peki
hayvan,
dünyanın
doğa.
hangi bir yerine ulaştı? Yani
Yaklaşıyoruz.
tabakalar,
Yaklaşıyoruz. Evet, yani nerede ulaşmış? Amerika'dan ulaştığını söyleyemeyiz. İsveç'ten ulaştığını söyleyemeyiz. Niye söyleyemeyiz? Çünkü daha şey var, düzeltmeleri gereken pürüzler var
geri
varoluşlarında.
gelmiş anlamda.
Onlar İsveçliler, Hollandalılar, Norveçliler. Yani en ileri daha doğrusu onlar, öyle kabul edebiliriz. En uzak kim derseniz onlar da şey, işte Afrika, yani Hindistan. Şimdi Yunan tini nerede diyor? Pers tininde gerçeklik, o da bir kriter. Gerçeği nasıl bilindiği de bir kriter. Pers dininde gerçeği iyi olarak biliyorlardı. Ama Zerdüştlük aynı zamanda onu doğa öğesiyle de birleştiriyordu ve ışık orada tanrısal öğeydi. Işığın tanrı olarak alınması, ineğin tanrı olarak alınmasıyla bir değil. Ve ışık ilke olarak düşünüldüğünde doğa, çok soyut bir doğa öğesi ama bir bakıma Yunan duyusallığından daha yüksek. Çünkü ışık evrensel ama Yunan tanrıları, Yunan mitolojisinin tanrıları doğanın tikel güçleriydiler. Yani okyanus, işte şimşek falan bunlar yani Yunan tanrıları bir taraftan törel kişilikler olma özelliğini taşıyorlar. Öte taraftan da doğa güçleri. Bu faktör önemli. Şimdi bunlar karışıyor gibi. Belki o yüzden biraz yineleyerek daha iyi öğreneceğiz. O yüzden bunları bir yerde ilk değinmeler olarak görün. Titanlar ve tanrılar arasındaki ilişki, o önemli. Titanlar, diyor Hegel, yalnızca doğa güçlerini temsil ediyorlar. Yani okyanus, Gaia falan bunlar değiller. Törel kimlik taşımıyorlar. Diyor, okyanus tanrısı neydi? Poseidon. Poseidon atı yaratan, tarımı başlatan olma özelliğini de taşıyor ve dolayısıyla törel bir karakter taşıyor. Ama okyanus Titan olarak aynı gücü temsil etmesine karşın okyanusun yok, törel bir karakteri yok. Titanlar soyut doğa güçleri ve onlar doğu tanrılarına ya da doğu tanrı tasarımlarına daha yakınlar. Şimdi orada yine de Zerdüşt'ün ışık ilkesi yüksek. Yunan doğa güçlerinden daha yüksek ve o yüzden Zerdüşt dininde yok, kölelik yok. O ışık insanları eşitliyor ve köleliğe izin vermiyor o eşitlik. Böyle bir akıl yürütme var Hegel'de. Tek tanrı anlayışının Hristiyanlık'ta köleliği kaldırması da aynı sonlamaya dayanır. Çünkü herkes tanrının çocuğu olduğu zaman o çocukların birbirlerini köleleştirmeleri, kardeşlerin birbirlerini köleleştirmeleri irrasyonel oluyor. Bu demek değil ki Hristiyanlık gelir gelmez kölelik silindi. Hayır. O bilincin insanların, o anlayışın insanların bilincine işlemesi, yayılması, yerleşmesi ve törel varoluşa geçmesi yüzyılları aldı. Ama ilke olarak orada. Söyle.
Şimdi hocam, Doğu dininde yükselten kuruştu.
Evet.
Ama Yunan'a geçtiğimiz zaman Yunan tanrı sembolleri gene insanla canlandırıyor.
Evet.
Ondan sonra Poseidon bir şeydi. Yani orada bir insan ki...
Silmiyor, Hristiyanlık silmiyor.
İleri yüzyıldan sonra tekrar semboller olarak bir şeyler anlatabilmek için. Belki ondan sonra Rönesans'ta tekrar eski Yunan
şimdi bunları teker teker alalım. Yani şimdi Hegel'de de sayfa 186-187'ye bakabilirsiniz. Tanrı ve insan imgesi ya da Tanrı'nın antropomorfizmi konusu. Bu bir konu. Hassas ve çok özel bir konu. Yunanlarda tanrılar insan biçimini taşıyorlar. Mısır'da hayvan insan karışımlarıydı. Yani alt tarafı ne oluyordu? Çeşitli hayvan biçimleri, kafaları başları insan. Değil mi? Aslan bedenli, insan kafalı tanrılar falan var. Evet. Yunan dininde tanrılar hemen hemen hepsi insan biçimini taşıyor. Ve burada eğer Tanrı insan biçimine giriyorsa, yani duysal biçime giriyorsa, çirkin olamaz dememiz gerekiyor. Ve o yüzden güzellik biçim, çünkü tinin duysal biçimi ancak güzellik olabilir diyebilir miyiz? Tinin ya da Tanrı'nın duysal biçimi ancak güzellik olabilir. Çirkin olamaz. Tanrılar çirkin olmamalı. Çünkü Tanrı eksiksizlik demek ve çirkinlik değil ama güzellik eksiksizlik olacak. Şimdi Yunan dininde Tanrı'nın insan biçimli olması ve aynı zamanda Yunan dininin güzellik dini olması ya da Yunan dininin güzellik dini olması bununla bağlantılı. Yani orada duysal öğe tanrısal bir değer kazanıyor ve o zaman o tanrısal duysalın güzelden başka bir şey olması olanaksız. Tanrısal öğe duysal olarak görüldüğü zaman güzel olmalı. İnsan tanrısal öğe diyor Hegel, insan biçiminde görünecekse tanrısal öğe aslında tanrısal öğenin görünmez olması gerekir. Öyle düşünebiliriz. Ama eğer görünecekse o zaman en yüksek biçimde ya da en ideal biçimde görünmesi gerekir ve en ideal biçim insan biçimi. İnsan güzelliği. O neden öyle? İnsanda tin görünüyor. Şimdi insanın tinsel yanı var ve insanın bedensel yanı var. Bu ikisinin bir olması gerekir. O zaman bedensel insanın, daha doğrusu tinsel insanın bedensel görünüşü...
Tinsel insanda güzelliğin görünebilmesi için güzellik öncül değil, birincil değil, sevgi. O kişide sevgi görünür. Evet. Sevginin yansıması Tanrı sonsuz sevgidir. Güzelliği de sevgiden kazanıyor.
Tamam, orada sözünü etmedik ama güzel duyguyu varsayıyoruz. Yani tin duygusuz olamaz ve tinin duygusu ancak ve ancak sevgi olabilir.
Evet, sonsuz sevgi.
Sevgi güzel, sonsuz.
Sonsuzluğa yetenekli. O zaman o tanrısallık ilgisi oluyor
evet.
İşte.
Yani tinin görünüşü, tamam, tinin görünüşü derken sevginin görünüşü diyebiliriz. Sevginin görünüşü ancak güzellik olabilir. Evet, o yüzden diyor Hegel, Yunan, yani Tanrı görünmemelidir, Tanrı insan biçimde olmamalıdır görüşleri anlığa ait diyor. Soyutlamacı analitik düşünceye ait. Tanrı görünmelidir çünkü Tanrı özdür. Öz, göründüğü için özdür. Özün gizlenmesi, görünmemesi bu irrasyonel bir şey.
Hegel.
Öz kendine, Hegel. Evet, Hegel. Evet, öz görünmelidir. Bu Hegel'in temel önermeleri. Görüyorlar, Yunanlar görüyorlar. Onların yaptıkları ve gördükleri ve tapındıkları fiziksel varlık aynı zamanda tinsel ya da törel varlıklar. Yani onların onların tanrı olduklarını kabul ediyorlar, heykeller. Onun empatisini yapmak biraz zor ama bir Yunanlı yerine koyun kendinizi. Atina'daysanız Athena sizin tanrınız ve şeyde oturuyor, Parthenon'da oturuyor. Orada yaşıyor. Gidip heykellerden. Evet. Onlar canlı. Onlar yani heykele tapınan putperest şey değil. Simgeye tapındığını düşünmüyor.
Tinsellik buluyor orada.
O önemli. Yani Hristiyanlar, Katolikler daha doğrusu İsa'nın kanı olarak şarabı içtikleri zaman onu simgesel bir edim olarak yapmıyorlar. O ekmeği yedikleri zaman orada da Freud geçen şeyde çalışmada geçen saatte şeyde onu söylemedik. Yani orada da bir yamyamlık şeyi var. Oral evreden kalma bir şey var. Moment var. Hristiyanlığın Katolik biçimindeki o mas ayininde orada İsa'nın eti ve kanı yeniyor. Aslında o yamyamlık orada da bir özdeşleşme var. Onu yiyen birey İsa ile özdeşleşiyor ya da iletişime giriyor. Şey mi? Mantıklı mı? Onlar şey değil. Pandomim değil. Yani ciddi olarak onu yapıyorlar. Çünkü Katolik dinin irrasyonizmi oradan geliyor. Yani rahip şey yaptığı zaman, o ekmeğe ve şaraba üflediği zaman, dua okuduğu zaman tözsel dönüşüm oluyor. Kan, şarap kana dönüşüyor ve ekmek tene dönüşüyor ya da bedene dönüşüyor ve Hristiyan onları tüketiyor, onları yiyor ve içiyor. Bu şeydi, simgesi. Zor değil mi böyle düşünmek? Bunu şey yapın, inceleyin. Yani onu göreceksiniz şeyde. Ve Martin Luther'in şeyi bu. İsyan ettiği nokta bu. Yani protestanlar ya onu bütünle reddediyorlar, mas ayinini, o ekmek ve şarap ayinini, ya da simgeseldir diyorlar.
Peki hocam.
Kitapları çok çeşitli. Ya da yani çok kısaları var ya da bütünüyle her şeyi kapsayan yani biçimler de var.
Son akşam yemeği. Onlar, geçiyor hocam bu. Son akşam yemeği kısmında aynı evet. Bu anlatmamız var.
Tabii son yemek var, son yemek evet. Ama o mas ayininin yapılış biçimi şey farklı. Yani şimdi protestanlıkta şey yok.
Üzüm suyu veriyorlar.
Kutsal rahip yok. Önemli olan şu, protestanlık rahipliği kaldırıyor. Protestanlıkta rahiplik yok.
Pastör var.
Din adamları sınıfı yok. Rahipler var. Ama onlar şey değil.
Günah çıkartma olayı
yok. Günah çıkartma olayı yok. Ayrıca da şey yok. Rahiplerin o ekmeği ve şarabı eğer varsa protestan, yani mas ayinine benzer bir ayini kabul eden protestanlar varsa, onlardaki rahipler Katolik rahipler gibi şey yapmıyorlar. O ekmeği ve şarabı dönüştürmüyorlar. Yani rahiplik orada şeyle aynı. Sıradan laymenle aynı. Yani rahiple rahip olmayanlar arasında bir fark yok. Ama Katoliklikte öyle değil. Alevilikte öyle değil. Bu Alevilikte de imamlar şeyler. Bireyle Tanrı arasında aracı oluyorlar ve o Katolikliğe benziyor açıdan. Ama Sünni imamın şeyi yok. Yani namaza önderlik etmekten ve konuşma yapmaktan başka bir işlevi yok. Onlar da şey tanrısal değil. Politik olabilir. Yani ileri, geri ya da ileri olabilir. Orası ayrı bir konu ama şey değil. Din kutsal bir imlemi yok. Yani protestan rahibin ve Sünni imamın şeyi yok. Tanrı ile bir ilişkisi yok. Birey ve Tanrı karşı karşıya o iki dinde ama Alevilikte ve Katoliklikte ve Ortodokslukta şey değişiyor. Rahipler din adamı sınıfı oluşturuyorlar. Şiiler de öyle. Şiiler, Aleviler aynı.
İran'da bir Ruhban sınıfı var,
var
değil mi?
Var, evet.
Ve yönetici.
Mollalar, imamlar. Yani hem 12 imamları kutsal hem de genel olarak imamlar kutsal Şiilikte. Yani onlar şey değil, normal insanlar değil. Onlar kutsal insanlar ve Tanrı'ya Tanrı ile aracılık etme gücünü taşıyor. O yeteneği taşıyorlar. O öğreti de böyle. Bu bilinmiyor ya da bunu siliyorlar ve yani o büyük bir ayrım ve düşün yani eğitimsiz halkın karşısına Tanrı'nın gücüyle çıkan bir insan o kitle karşısında yaptırım gücü olan bir birey olur. Çünkü kitle onu dinliyor. Yani o günahlarını bağışlatıyor. Öte dünyadaki yerini ondan satın alıyor. Katoliklik rezaletti ve yani bu yozlaşma olabilir, anlaşılabilir bir şey. Kültürler yozlaşabilir, insanlar yozlaşabilir ama yozlaşmanın din adına olması şey daha dramatik bir şey.
Biraz önce size sorduğum oydu işte. Tam bunu fark etmeye başladım.
O baştan alındı.
Bunu neye bağlı?
Bu Friedrich Arz bunu açıklıyor ve Friedrich Arz o Orta Çağların tininde bunu açıklıyor ve o yüzden Friedrich Arz sevilmiyor şeyde Batı'da. Yani Friedrich Arz diyor ki kilise babaları yani ilk Hristiyan rahipler ya da din adamları halkları Hristiyanlığa kazanabilmek için şey yaptılar. Popülizm yaptılar. Yani onların boş inançlarını şey yaptılar. Onlara göz yumdular. Onları boş inançlarını onlardan temizlemeden, onları o açıdan düzeltmeden Hristiyanlığa aldılar ve o zaman Hristiyanlığın içine duysal faktör girmiş oldu tekrar. Yani İsa, şimdi Yunan dininde Tanrı duysal ama Hristiyanlıkta Tanrı tinsel. Ve tinselin duysal faktör içermemesi gerekir. Yani İsa insan aynı zamanda. Değil mi? Tanrı ama aynı zamanda insan ve İsa öldüğü zaman Tanrı oluyor. Gidip Tanrı'nın sağ tarafına evet. Oturuyor. Yani ölmesi onu duysal varlığından ayırması demek ya da ölümü duysal varlığından ayrılması demek. Ancak o zaman tanrısal karakter kazanabiliyor. Ve bu ilk kilise babaları duysal faktörü Hristiyanlığın içine getiriyorlar. Şimdi bunlar karışık mı? Yani karışık tabii. İsa'nın hem insan olması hem tanrısal varlık olması kurgulu bir şey. Öyle yani ya o ya budur diye bakarsak orada şey göremeyeceğiz, çözüm göremeyeceğiz. Ondan sonra Hristiyanlığa duysal öğenin getirilmesi onun çürümesinin nedeni ya da zemini ve o daha başında var. Ve o zaman Hristiyanlık o ilk biçimlerinde kendi özüne uygun bir edimselleşme kazanmıyor. Ya da kendi, yani kendi arılığını, tinsel arılığını yitiriyor daha başında. O yüzden diyorduk 6. 7. yüzyılda İslam'ın doğuşu zorunlu oldu. Çünkü İslam'a dikkat edersek şey var, duysaldan tam bir kaçış var İslam'da. Yani Tanrı bütünüyle soyutlaştırılıyor, insan biçiminden de sıyrılıyor ve Muhammed şeyi kabul etmiyor. Tanrı'nın insan biçiminde olduğunu kabul etmiyor. İsa'nın, evet, Tanrı'nın oğlu... Evet, yani. Duysal faktörler, duysallar. Yani şimdi Hristiyanlık eğer tütsü yakıp onu sallıyorsa ve onu kutsal bir şey olarak yapıyorsa, Tanrı'yla bir ilişki biçimi olarak yapıyorsa o saçmalıyor. Yani o putperestliğe dönüyor demektir. Evet. Gidip Ortodokslarda görüyorsunuz. Katoliklerde de var. Şeyler yapıyorlar. Resimler, Azizlerin resimleri var. Resim, basbaya resim. Onları öpüyorlar, onlara tapıyorlar, onlara mumlar yakıyorlar. Yani orada şey var, fiziksele ya da duysala bir tapınma var yine. Şeyde yok, İslam'da yok böyle şey. Evet. Onun dışında yine kutsal topraklar konusu. Öyle bir şey, hiçbir toprak kutsal değil. Yani tek tanrılı din için ya da gerçek din kavramı için tanrısalın kendisinden başka kutsal bir şey yok ve bir toprağın kutsal olması hiç şey değil. O söz konusu bile değil. Ama Haçlı Seferleri kutsal toprakları kurtarma adına yapılıyor. Yani yine fiziksel ve duysal uğruna. Ya Protestanlarda öyle bir şey yok. O Katoliklerin bir şeyi bilince. Yine bizim burada bilgisiz Müslümanlarımız sürekli olarak şeyden kutsal topraklar diye söz ediyorlar. Yani kutsal falan değil. Orası toprak. Toprağın kutsalı mutsalı olmaz. Din kavramına göre. Yani bilmiyorlar. TRT sürekli olarak bakıyorsunuz orada şey, aydın kılıklı tipli insanlar şey yapıyorlar, imamlar gibi konuşuyorlar. Ardından da şey, böyle bir esirme içinde kendilerine geçerek kutsal topraklar, kutsal topraklar deyip duruyorlar. Haberler aynı terimleri kapsıyor. Yani bunlar hem yakışıksız, hem çirkin, hem de yanlış.
Şehrin girişinde de kutsal şehir diye yazıyor. Holy City, Mekke diye.
O turistik amaçla yazılmıştır.
Ha, yani.
Değil mi?
O yani onlar Araplar... Bir din turizmi var. Ya.
Kutsal yani kent diye bir şey olmaz. Ya İslam'da olamaz böyle bir şey. Sünni İslam'da işte, olamaz.
Pazarlama tekniği.
Pazarlama, evet.
Öyle. Onu öyle düşüneceksin. Din reklam. Veya bilim olarak düşünmeyeceksin de reklam olarak düşüneceksin. Onlar da o işten ticaret yapıyorlar. Evet.
Şimdi duysal faktör ve din arasındaki ilişki böyle. Yani din kavramına göre gerçek dinin, yani en yüksek dinin, saltık dinin duysal faktörden arınmış olması gerekir. Orada işte cennetin satılması, günahların bağışlanması, ekmeğin kutsallığı, toprağın kutsallığı, kabın kutsallığı, bilmem işte İsa'nın elbisesinin kutsallığı falan böyle şeyler, bunlar boş inanç. Ve ancak eğitimsiz kitleleri şey yapıyor, etkiliyor. Yunan dini duysallık aşamasında kaldığı şeyin daha ortadan kalkmak üzerinde ama Yunan dininde şey hazırlanıyor. İsa'nın ya insanın tanrısallığı konusu. Şimdi şöyle bir problem var. Eğer gerçeklik varsa ve insan gerçekliğe yetenekliyse o zaman insanın o gerçeklik olması gerekir. Yani gerçekliğe öykünmesi, gerçeğe öykünmesi değil ama o gerçeğin kendisinin olması gerekir. Ne gerçek? Bilgi. Bir yanı ilk olarak bilgi diyoruz ve insanın bilgisinin gerçekle bir olması, gerçeğin bilgisi olması, insanın bilincinin en yüksek biçimi kazanması demek. Yani sonsuz biçim diyeceğiz ona çünkü daha ötesi yok ve bilgi insanı doğanın bilgisi ise doğayla bir yapıyor. Doğayı bildiğinizi düşünün tam olarak. Bütün doğa yasalarını bildiğinizi düşünün. Doğayla ilişkiniz ne olur o zaman? Doğayı bir yabancı olarak görmezsiniz. Muamma ya da bilmece olarak görmezsiniz. Ve doğada kendi şeyinizi görüyorsunuz, bilincinizi. Bir eşini görüyorsunuz. Ama özdeksel olarak. Benim bilincimde olan şey tinsel. Düşünsel olan şey tinsel. Doğanın kendisi özdeksel. Ama kavramsal olarak aynı. Yani doğanın kavramsal bir yanı var diyoruz. Çünkü Onu şöyle anlayabiliriz. Uzay dediğimiz zaman bu uzay bir taraftan düşünce olarak uzay, öte taraftan uzay olarak uzay. Öyle mi? Bunu düşünebiliyor musunuz?
Evet, şimdi
yani özdek diyelim. Özdek dediğimiz zaman bu bir düşünce mi? Düşünce. Her şey bir düşünce aslında. Ama her şey aynı zamanda da kendisi. Yani ben uzay dediğim zaman bir düşünceyi anlatıyorum. Form, biçim denebilecek bir şey anlatıyorum. Bir de o düşünceden ayrı olan uzayın ya da özdeğin kendisi var. Onu da anlatıyorum. Yani kavramın o biçiminde iki şey var. Ya da orada bir ikileme var. Onu görebiliyor muyuz? Uzay. Uzay diye bir şey var mı? Fiziksel uzay. Benim dışımdaki uzay.
Var.
Uzay düşüncesi diye bir şey de var mı? Uzay düşüncesinin uzayla ilişkisi nedir?
Realite kavramdır. Aynen. Kavramdır realite. Realite kavrama doğru yol alıyor işte bilgiyle beraber. Pardon.
Tasarımsal bir.
Tasarım kavrama ezber doğru mi, yoksa... yol alıyordur. Yani şimdi normal hayatta biz tasarımdan biliyoruz. Ama evet, bilinçlendikçe o kavram olarak gene var. Ama biz bilinçli değilsek ya da hep o şeyde kalacağız, hep yanılacağız.
Peki ben soruyu bir daha yine ineceğim. Bir daha ineceğim. İlk soruya konsantre olun. Uzay dediğimiz zaman iki şeyden söz ediyoruz dedim. Bir tarafta uzay düşüncesi var. Değil mi? Uzay diye düşünüyorsun.
O tasarım işte.
Ya da tasarımı var. Fark etmez. Kavram da tasarım değil mesela orada. Yani, bir de realitesi var. Yani uzayın kendisi var. Uzayın kendisi ve kavram olarak uzay arasındaki ilişki üzerine düşünelim diyorum. Nedir o ilişki? Birlik. Yani uzay düşüncesiyle uzayın realitesi, kavram ve realite ayrı ayrı şeyler değiller. Onu demek istiyorum. Bravo. Eğer gerçekten bunu demek istiyorsan kesinlikle mantığın en zor şeyini çözdün demek.
Hegel'in en ünlü sözü değil mi?
Evet. Realite kavram ve realitenin birliği.
Ben kişiden referansı düşünmeye budur. Çalıştım. Kişiden referansı düşündüm. Tabii ikisi bir de biz yol alırken tabii bizde bir değil.
Yani insanda da bir. İnsan kavramı var, insanın realitesi var. Yani insan dediğimiz zaman bu bir düşünce ama bir de fiziksel insan ya da uzayda ve zamanda yer alan tinsel insan var.
Evet.
Çünkü insan fiziksel ve tinsel. İnsanın fiziksel ve tinsel olduğunu düşünebiliyor muyuz? Peki. Bedensel ve ruhsal ya da bedensel ve tinsel ya da özdeksel ve tinsel. İnsanda iki yan var. Yani doğal yan ve tinsel yan. O zaman realitenin ve kavramın birliği tam olarak bu.
Kavramı biz yaratıyoruz hocam.
Ama son zamanlarda hocam
kavram
insanın...
Kavramı biz yaratıyoruz. Realiteyi de o şekilde görüyoruz.
Peki. O zaman bir soru. Bunu aşacak olan bir soru.
Bir soru soracağım. Bir şey yaparsınız.
Bir dakika.
Atomlardan oluşuyoruz.
Evet.
Atomları parçaladığınız zaman hiçbir şey kalmıyor geri. Peki bunun içindeki düşünce ve...
Atomları parçaladığınız zaman ne kalıyor?
Hepsi sadece kuantum, ondan sonra parçacık.
Parçacık kalıyor. Evet, o parçacığın adı ne? Farz et ki X parçacığı. Yani şey
ya,
diyoruz,
şey
boson ya da bilmem ne diyoruz ama şimdi, o bir şeyi anlatıyor.
Düşüncelerde akım da...
Düşünce o... Kavramın o şey parçacığın adında ya da belirleniminde.
Onu biz belirledik işte.
Hayır, kendisi de belirli onun, değil mi? Yani eğer bir parçacıksa, bakın bir parçacıksa ister en küçük olsun, isterse elektron olsun fark etmiyor. Kütlesi var diyoruz ve birkaç belirlenimi daha var. Kütlesi var, momentumu var, dönüşü var, yeri var vesaire. Yani o belirlenimler.
Varlığını sürdürüyor biz bilmesek.
Dolayısıyla orada da biçim faktörü var. Yani düşünce faktörü var ve ya da kavram var ve realite var. Yani en küçük parçacık daha ötesi olmayan diyemeyeceğiz. Çünkü en küçük parçacık da bölünebilir. En küçük parçacığa ulaştığımız zaman kütlesi, hızı, momentumu, dönüşü, çevrimi, konumu, farz et ki 5 kategori var. 5 belirlenimi var. Bunlar biçim ya da düşünceyle anlattığımız şeyler. Şimdi aynı soruyu bir daha soracağım, başka kavramla. Devim dediğimiz zaman, hareket, devim dediğimiz zaman, o bir düşünce mi? Evet. Aynı zamanda bir realite mi? Evet. O bir kavram mı? Kavram. Ve aynı zamanda da bir realite. Yani var, devim diye bir şey var ama aynı zamanda da onun bir kavramı da var. Ve kavram ve realite bir. Hegel buna idea diyor. Var olan her şey ideadır ve idea kavram ve realitenin birliğidir. Eğer kavramı realiteden soyutlarsanız, devimin devim olma biçimine devimden ayırırsanız geriye neyin kaldığını söyleyemezsiniz. Yani özlek dediğimiz şey, özlek değilse o biçime, özlek kavramını, onu realitesinden soyutlamayı analitik olarak yapabiliriz, düşüncemizde yapabiliriz.
Tasarımda kalır o zaman, kavramayı.
Evet, ama kavramsız bir özdeğin ne olduğunu söyleyemeyiz. Özlek olarak, ona soyutlama. Şimdi dinle bunların ne ilgisi var? İnsan bilinci, din ideal biçimini ya da gerçek biçimini almaya çalışıyor. Tarihin anlamı buydu.
Kavramın içini doldurmaya çalışmıyor mu yani?
Kendi açınımını yapmaya
çalışıyor.
O belki biraz zor anlıyor.
Doldurmaya çalışırken ilk önce doğal güçlerinden ve hayvanlardan başlıyor. Onların güçlü olanlardan sonra...
Tamam, çok iyi. Doldurma yerine şey desek, tin kendi...
Açındırıyor.
Yani,
anlamını bulmaya çalışıyor.
Bir potansiyel var. O potansiyel sonuna kadar açılmak zorunda. Evet. Sonuna kadar. Yani yarım kalırsa olmaz. Şimdi bir çiçeğin gelişimini düşünün. Ya da bir bitkinin tomurcuk aşamasında kalması ya da çiçeklenme aşamasında kalması, meyveye ilerlememesi ya da meyveye ilerlerken tam gelişmiş meyveye değil ama işte biraz büyümüş meyveye. Orada kalması. Bunlar irrasyonel. Mantıksız şeyler. Yani kalabilir. Bu olanaklı. Bir elma ağacının ağaç tohumdan gelişir, ağaç biçimini de kazanır, büyürleşir. Ama meyveleri yani tam büyümeden o olmaz. O irrasyonel bir şey. Orada biz süreci ideal olarak düşünüyoruz. Yani tam gelişimi içinde ve o realiteye ilgisiz değil. O ideal realiteden kopuk bir şey değil.
Bir süreç var. Dediğiniz gibi elma ağacı olur. Kişilerin de gelişimi, açının süreci var. Ama evet. Dini terminoloji göreliliği kabul ediyor. Yani her iki kişinin de aynı şekilde açılıp gelişeceğinin garantisi yok.
Öyle bir şey söylemiyor.
İki elma ağacı mesela biri aynı toprakta, biri çok iyi serpilebilir, aynı güneş aldı. Biri küçük kalabilir, güdük kalabilir.
Ona haksızlık, o haksızlık giderilebilir ama.
Ama kendi gidermiyor veya özünde. Aynı şey, aynı sulandı,
olamaz
aynı tohum,
yani
aynı
bir o isteyerek olmaz. Yaptığı bir şey olamaz. Yani gelişmiyorsa bir birey, onu ya bilmiyordur ya da engelleniyordur ya da başka bir nedeni vardır. Yani bütün insanların tam...
İşte dini terminoloji böyle tam, bakıyor ama.
Yeni terminoloji dediğin nedir?
Yani,
terminoloji ne?
Yani,
postmodern düşüncede böyle bir faktör böyle. Var.
Yani, çünkü Tanrı öyle hissediyor.
Yani,
o dinsel bir şey.
Yani farklılığı kabul ediyor. O kabul ediyor diyorum yani. Yani en basit de hepimizin parmak izi farklı, hepimizin DNA farklı, her şeyi farklı. Hani istenç duyunç niye eşit olsun? Ben de buna biraz... düşünmeye başladım. Yani var, o potansiyel.
Ona Hegel söylüyor. Şimdi burada
Hegel
ben
şey görüştüm. Aynı eşit olamayabilir. Var, yeti var ama gelişim bu yüzden ağır gidiyor zaten.
Peki, bu türlülük ve özdeşlik konusunda Hegel'in sözü, sayfa 195. Atina'da dirimli bir özgürlük vardı. Yani yaşayan bir özgürlük vardı Atina'da. Törenin ve tinsel kültürün yaşayan bir eşitliği vardı. Eşitlik vardı. Eşsizlik değil, eşitlik. Eğer mülkiyet eşitsizliğinden kaçınılamadıysa bu gene de aşırıya varmadı. Atina'da mülkiyet eşitsizliği oldu. Şimdi biraz konuyu değiştireceğiz. Galiba bu din, mitoloji, İsa vesaire onlara tekrar döneriz ama buradan sapabiliriz. Şimdi eşitsizlik vardı Atina'da ama aşırıya varmadı diyor. Yani bugün modern toplumdaki eşitsizlik gerçekten inanılmayacak boyutlarda, bu karşılaştırılmayacak boyutlarda bu döneme göre. Şimdi yaklaşıyoruz. Bu eşitliğin yanı sıra ve bu özgürlüğün içerisinde tüm karakter ve yetenek eşitsizliği, bireyselliğin tüm türlülüğü kendini en özgür yollarda geçerli kılabiliyor ve çevreden gelişme için çok çeşitli uyarılar geliyordu. Yani Hegel şey demiyor, insanlar eşittir, özdeştir, hepsi tek tip olacaktır. Böyle bir sonuç. Şimdi bu çocuksu bir çıkarsama. Yani bunu analitik düşünce yapar. Diyalektik düşünce yapmaz. Çünkü diyalektik düşünce özdeşliğin ancak ve ancak türlülükle birlikte olanaklı olduğunu söylüyor ya da biliyoruz. Yani iki şeyin özdeş olması, o iki şeyin ayrı olması anlamına geliyor. Ayrılık varsa, ayrım varsa özdeşlik vardır ve özdeşlik ve ayrım ayrılmaz. Ayrım türlülüğü de kapsar. Türlülük de senin sözünü ettiğin şey. İnsanların birbirlerinin kopyaları olmamaları.
Karşılıklar birbirine.
Ya bireysellik ancak eşitlik zemininde gelişebilir ve bireysellik şey demek, özgürlük demek. Yani orada herkesin birbiriyle aynı olması demek değil. şunda eşitliği tartışmamamız gerekiyor. Herkesin hakkı eşit. Herkes özgür, eşit ölçüde özgür. Yani birileri daha özgür, ötekiler daha az özgür diye bir şey yok. Özgürlük, saltık eşitlik demek. Ama bu türlülüğü engelleyen bir şey değil. Sen müziği seversin, öteki sanatı sever. Yani ama şeyde türlülük söz konusu değil. Pisagor teoreminin kendisi konusunda. Yani Pisagor teoremi özdeş bir şey. Kendiyle özdeş olan bir şey. Yani 50 tane Pisagor teoreminden söz etmek olanaklı değil. Bunu anlayamayız bile. Türlülük şey. Burada şey söz şey olabilir. İdealle geldiğiniz zaman türlülük ideal ve türlülük bağdaşır mı? Ona daha sonra döneriz.
Bağdaşma.
Ne?
İdeal ve türlülük bağdaşması biraz.
Evet. Kavramsal düşünceden evet. Baktığımızda aynanın ve başkanın bir olması doğru. Mantıklı, kavramsal açıdan baktığımızda. Ama onun bir olduğu yerde gene fenomen değil. Fenomenel açıdan baktığımızda...
Fenomen türlülük alanı demek.
Birebir hepsi türlülük zaten. Evet. Orada hiç eşitlik yok.
Fenomenin yani eşitlenmesi yok. Olanaklı değil, gerekli de anlam yani. Evet. Ama evet, o bir özdeşlik soyuta ait olan bir şey.
Evet.
Şimdi, o zaman politik sanat yapıtı. Politik sanat yapıtı dediği şey, alt kesim 3, Hegel'in sayfa 188, devlet. Devlete de değinelim. Sonra bunları bir araya getirmeye çalışacağız. Yani burada şuna dikkat edeceğiz. Bu bir dizge. Dizgenin anlamı şu. O dizge ancak bağdaşabilir ya da bir arada olması zorunlu öğelerin bir birliği olmak zorunda. Yani o Atina tini ya da Sparta ya da Helenik tininden söz ediyorsak bu kavramlar ancak kendi... Yani bu kavramların bileşenlerinin kendi aralarında geçimli olması gerekir. Sanatla mitoloji, politik yapı, anayasa, töreler vesaire, felsefe hepsi şey bağdaşabilir olmalı. O yüzden hayranlık duymamız gereken ilk nokta o Yunan tininin hem muazzam bir sanata yani klasik sanata izin vermiş ya da zemin hazırlamış olması hem de felsefeye ve bilimlerin doğuşuna zemin hazırlamış olması. Yani öyle bir kültürel bütün ki, öyle bir kültürel dizge ki onun içinde saltık sanat var ve saltık bilgi var. Ya da en azından ilkede saltık bilgi var, ilkede bilim var. Yani bilimin ilkesi var ve bugün bu kültürde, modern kültürde, batı kültüründe var olan insanlar, bizler o Yunan tininin o öğeleriyle hiçbir şekilde geçimsiz değiliz. Tam tersine onların şeyiyiz biz, kalıtçılarıyız. Yani o bilimi, o sanatı, o felsefeyi bugün şey yapıyoruz, yaşatıyoruz. Bunu söyleyebiliyoruz. Şey efendim?
Bir uçmayan dünyada kölelik sistemi.
Tabii. Ve mitoloji. Tabii. Yunan tini, Helenik tin şey değil, tarihin sonu değil. Tinin ideal biçimi değil. Ama
çok yaklaşmış.
Evet, öyle görünüyor. Yani çok yaklaşmış derken işte Hegel şey diye başlıyordu. Yunanlar arasında kendimizi hemen evimizde hissederiz ya da duymuşlarız. Yani bir Persepolis'e gitseydik bunu söyleyemezdik. Darius'un sarayına gittiğimiz zaman maalesef orada kendimizi yerimizde hissetmeyecektik. Öyle mi? Neden?
Doğu dünyasına
atarız. Yani. Evet, despotik dünya. Orada insanlar birbirlerinin önünde kendilerini yerlere atıyorlar. Neydi o hareketin adı? Yanlarda var, hatırlarsanız. Yani Perslerin, Doğulların tipik bir davranışı şey, birbirlerinin önünde şey yapmak, yerlere kapanmak.
Gücün önünde eğilmek.
İskender bir ara onu Makedonyalı subaylardan istiyor. Makedonyalı subayların da ona kabul etmiyorlar.
Ama
Athena hepsinin tanrısı.
Hepsini topluyor. Hepsini de ondan
evet.
Yani Yunan dilinin o farklı, tarmaklı, evet.
O zaman o konuda Hegel'in yanıtlaması galiba oldukça iyi olacak. Hegel şey diyor, Helenik tinin temel bir kategorisi bireysellik.
Evet.
Töz değil. Doğunun ki töz. Töz ve bireyselliği karşılaştırırsak, töz öyle bir kavram ki, yani töz bireyselliğe izin vermeyen bir kavram. Eğer töz gerçekten töz ise ve tek töz ise, yani şey böyle, İslam böyle, Yahudilik böyle ve genel olarak Doğu böyle, orada bireyselliğin yeri yok. Bireyin yeri yok. Yunan durumunda. Helenik tinde bireylerin üzerinde hiçbir güç yok. Hiçbir zorlama yok. Zorbalık, şiddet, baskı yok. Mısır'da, Babil'de falan rahipler var. Din adamları sınıfı var ve bu insanlar yani bireysel yaşam, bireylerin yaşamlarını denetliyorlar. Onların üzerinde güç, örneğin şey, Firavun, Tanrı ve bütün Mısır'ı bireylerin üzerinde duruyor. Evet. Şimdi Çin'de çok daha net. Çin'de imparatorun istenci saltıktı ve bütün bireylerin istencinin üzerindeydi. Orada özgür bireysellik asla yok Çin'de. Mantıklı görünüyor mu ya da kolay görünüyor mu? Yani Yunanistan'da tam tersi var. Orada bireylerin üstünde hiçbir güç yok. Aslında var. Yani polis ya da kent bireylerin üstündeki güç. Ama
kendi istersen.
Evet. Yani o şeyi göreceğiz. Yunan kent devletinin nasıl yönetildiğine baktığınız zaman orada bireylerin istenci o devletin tözü ya da özü. Dolayısıyla şimdi ona Yunan, o zaman Yunan kent devletinin politik durumuna bakalım. Kral var. Yani şimdi bu süreç içinde olduğu için değişiyor. Başlangıçta krallar vardı. Akalar, krallar, o Agamemnon çevresinde geldiler, Truva'yı aldılar falan. Onlar krallardı. O bir erken bir evre. Daha sonra, daha olgun evrede kral var. Şeyde, genel olarak bu. Sparta biraz daha özel ama Atina ve öteki Yunan kentlerinde kral var. Konsey var, halk meclisi var. Konsey danışma kurulu gibi bir şey. Ve konsey Atina'da örneğin şey var. Ne konsey var Atina'da? Areopagis. Areopagis. Ya da Areopagus. Areopagis konseyi var. Çünkü o tepede toplanıyorlarmış. O tepe. Bunlar evet. Şeylerden, arkonlardan oluşuyor. Eforlar diye. Arkonlar. Eforlar Sparta'da. Arkonlar yetkililer ve bu yetkililer emekli olduğu zaman nasıl biz Türkiye'de bir zamanlar Cumhurbaşkanları filan emekli şeyler, Genelkurmay Başkan, Kuvvet Komutanları Senato'ya gidiyorlardı. Şeyde böyle, konseyde böyle. Konsey parlamento değil ya da Senato değil Yunan. Çünkü şeyde Senato oluyor Roma'da. Ama Areopagus o şey, Atina'dakinin adı. Halk meclisi var, halk meclisi de şey, referandum gibi durumlarda ortaya ya da kendini gösteriyor. Yani şey böyle, Yunan, şimdi bireysellik tini ise, Yunan tini, o zaman oradaki politik yapı ancak demokrasi olabilir. Çünkü bireysellik demek, üzerinde bir gücün olmaması, politik gücün olmaması demek. Eğer demokrasi olmayacaksa ya monarşi olacak, ya aristokrasi olacak, oligarşi olacak ya da tiranlık olacak. Ama bireysellik tini ise, orada genel olarak egemen devletin, devlet biçiminin de demokrasi olması gerekir ve öyle. Özellikle Atina'da bu çok belirgin. Ve demokrasi şey, tabii ki kölelerle birlikte giden demokrasi. Ama Hegel de diyor, bunu şey yapalım, kafamızda başka bir biçimde duruyorsa bu yargıyı düzeltelim. Yunan kölesi, Yunan evinin bir üyesi. Şey değil, Amerikan plantasyon köleleri gibi değil. Yunan köleleri... söylemiştim daha önce, öğretmenlerin büyük çoğunluğu kölelerden oluşuyor. Ve Atina sokaklarında yürüyenler arasında kimin efendi olduğunu, kimin köle olduğunu ayırt etmek olanaklı değildi diyorlar. Yani Yunan köleleri şey değil, öyle kırbaç altında inleyen ya da madenlerde yok edilen insanlar değiller. Mutlaka öyleleri de vardır. Ama genel olarak şey gibi, Osmanlılarda olduğu gibi, yani Osmanlılarda da bir takım şeyler değil mi? Evlere alınan şeyler var. Köşklere, saraylara falan.
Halayık
mı? Halayık. Ne halayık?
İşte öyle esmer yardımcı.
He? Yardımcı
halayık nedir? Ben bilmiyorum. Nedir? İlk defa duydum. Nedir?
Ev işlerine yardımcı eden, yardımcı olan.
Küçükken zenci, alır beslerler değil mi? Besleme derler.
Evet. Onlar onlara kamçıyla mı çalıştırıyorlar?
Ev halkı.
Ev halkından. Tamam. Yani Atina'da da öyle. Yunan genellikle Yunanistan'da da öyle. Köleler şey. Ev halkından. Ama aynı zamanda satılıyorlar bunlar. Savaşlarda yenik düşen şeyler, değil mi? Platon kendisi satılmış. Evet, onu satın alan şey, onu kurtaran kişi aynı zamanda, Sirakuse'de. Yani kısa bir süre de olsa o köleliği yaşamış Platon. Şey böyle, politik yapı genel olarak böyle. Bireyler, bireysellik şey, bireylerin yetiştirilmesinin çok önemli olması anlamına geliyor ve Yunanlar şeyler, yani varsıl insan, öyle diyebiliriz, yoksul değiller ve çocuklarını yetiştiriyorlar, iyi yetiştiriyorlar ya da en iyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra, böyle bittiğinde felsefe gelişebiliyor, bilimler gelişebiliyor. Çünkü ben bir kitap yazdığım zaman kimse bana gelip niye öyle yazdın demiyor. Çok aşırı durumlar dışında. O aşırı durumları biliyoruz. Sokrates başta olmak üzere yani o şey Anaxagoras'ın başına gelen, Sofist Protagoras'ın başına gelen ve en sonunda Aristoteles'in başına gelebilecek olan şey. Yani Anaxagoras bir şeyler yazıyor. Anaxagoras halk suçluyor, işte tanrılara taş diyor falan diye. Yani halk her zaman böyle şeyleri yapıyor. Her zaman. Ama bu bütün halkın aynı şeyi yaptığı anlamına gelmiyor. Sokrates'i halk, Atina halkı, Atina'nın o en, yani o klasik dönem Atina'sının halkı ölüme mahkum etti ve bir bakıma öldürdü. Ama orada aynı zamanda Sokrates'in mahkumiyetine karşı oy kullanan insanlar da vardı ve Sokrates'in hesaplarına göre de şeydi, onlar daha fazlaydı. Yani öyle bir hesap yapıyor Sokrates. Önemli değil ama yarı yarıya en azından yani Atina ya da Yunan kültürünün bize tuhaf gelen yanları da var. Ostrasizm diye bir şey var, biliyor muyuz? Eğer orada bu garip bir şey. Her yıl şey yapıyorlar. İçlerinden en parlak olanı sürüyorlar. 10 yıllarını. Evet. Parlıyorsun herhangi bir konuda. Yani güçlenebilirsin, politik olarak güçlenebilirsin ya da yani işte felsefede şunda bunda. Ne olursa olsun. Her sene oylama yapıyorlar ve yurttaşlar oylarını atıyorlar. Bunların sürülenler arasında çok şeyler var. Kim o efendim? Evet. Ostrasizm. Efendim? Haset.
Bütün toplumlarda.
Yani kimse,
bugün de bugün farklı şeyler
bir şeyler öğrenip gelecek gibi bakıyorum.
Yok, gelmedi sürgün. Bize. Sürgün 10 yıl boyunca adımını atamıyor. Tam bir sürgün. Dedim ya, bu anlaşılması gerçekten şey. Halkın şeyi bu,
bizde
tepkisi.
Yani, he? Bizde böyle zaten kendi yani yazarlarımız onların.
Burası daha medeni çünkü orada burada hiç olmazsa bir gerekçe buluyorsun. Orada gerekçe falan yok.
Hepsini mi yoksa
bir tane. Hadi bir tane. Sen bu şey.
Kötü bir yere gitmiyorlar. İtalya'ya falan.
Gidemiyor ama kendi ülkesine
gelemiyor. Baba kendi seçimi diye nereye gider?
Orada adamın keyfi yerinde canım. O evliliğini kapıyor zaten.
Yunan'da Perikles var. Ya o Atina durumuna değinelim. Bu Yunan, yani bu inceleme daha sürecek. Birkaç hafta daha sürecek. O yüzden ayrıntılı yapalım.
What a procedure under the Athenian democracy in which a prominent citizen could be expelled from his state for 10 years.
Yani bu şey, geri bir dönemde değil, ileri bir dönemde. Ve prominent, önde gelen olmak yetiyor ostrasize edilmek için, sürülmek için. 10 yıllarına sürülüyor. It was used as a way of diffusing major confrontations between rival politicians. Devlete tehdit olduğunu düşünen birini nötralize etmek için ve potansiyel bir tiranı uzaklaştırmak için şey yapılıyor. Ama esas sürülenler şeyler, Yani halkın kararıyla sürülüyorlar ve daha bir kişi sürüldüğüne göre yani o pek etkili bir önlem değil. Çünkü 10 tane potansiyel gözdağından bir tane sürülüyor. Yani amaç yani şey değil. O. Evet.
Yargı değil bu.
Hegel öyle diyor. Bu hasettir diyor bunun şeyi, asıl gülüşü. Çünkü haset şey, büyük olan birinden nefret, büyük olandan nefret etmek. Bu bütün toplumlarda var. Norveç'te de var. Yani Norveç'te parlayanlar şey, ya halkı gerçekten yatıştırmak durumundalar ya da sürülüyorlar. Aha mesela şey, bir türlü şey yapamadı. Oslo'da yer bulamadı kendine.
Kim?
Aha.
Kimdi
o? O grup. Norveç pop grup. Aha. Yani o, efendim, tabii, aha grubu, başkaları da var. Yani halk kendinin, insanların hepsinde bu var. Büyük olan bir şey önce bir tepki uyandırır, değil mi? Yani kendinizden büyük olanı tanımayı öyle kolay kolay başaramayız.
Büyük olan
mümkünse
bir şey
silmeyi isteriz, mümkünse en büyük biz olalım isteriz. Yani kıskançlık ya da haset doğal bir duygu.
Büyük olan bir şeye de burada irade olarak görev düşüyor. Şöyle, büyük olan küçük olandan daha yetkin. Gerektiğinde dediğim gibi empati kuracak, onun seviyesini inecek. Yani bu rol yapmak değil ama direkt zıtlaşmaya girerse, ha doğruları yine aynen kabul edip söylerse, ha bu durumda da onun birey olması ve özgürlüğü karşısındakine göre belirlenir. Yani o toplumu düzeltmek istiyorsa, hani Atatürk gibi konuşan, susması gerekilen yerde susması gerekiyor. Yani pat pat konuşmak bir erdem değil yani.
Tabii.
Gerektiğinde konuş, çünkü halk anlamaz. Yani gerektiği zaman o taşları yerine koyacak yani.
Ostrasizmle nasıl bağlayacağız bunu?
Yani sürüldüğünde de sürüldüğü yerde felsefe yapamayacak mı? Yapabilecek mi? Sanat. Kimse yoksa. Hayır, iyi bir yerse ama oradan da sürülecek. Aynı felsefeye devam ederse, çok dikleşirse sürülecek. Hani daha bir ılımlı. Yani ben bilmiyorum, kendi açımdan, bakış açımdan bakarsam antipatik olmayı ve çok sivrilmeyi onaylamıyorum.
Ama
yani doğru görmüyorum.
Evet.
Ostrasizm de belki hani derri birazcık
sivilize
etmek
yani.
İçin hani onun bunun nesnesi olmasın diye belki kendilerine çekidüzen vermeleri için.
Bir hamburger.
Bakalım, Kırşehir Ostrasizm hep ne oluyorsun? Türeyle adaletle bilgisi yok diyor. Dervaz Noçak, savunma şeyi yoktu diyor. Suçlama ya da savunma yoktu. Ve sürgün bir ceza değildi. Yalnızca Atina halkından bir komuttu diyor, bir buyruktu. Ramazan dinler, evet. Ostrak altından türetilmiş, tamam o kırık çömlek demek. Her yıl diyor Atinalılara mecliste bir ostrasizm yapmayı isteyip istemedikleri soruluyor. Yani evet diyorlarsa o zaman şey yapıyorlar, iki ay sonra bir ostrasizm oylaması yapıyorlar. Yani seçiyorlar kime süreceklerini. Person nominated at 10 days, 10 gün içinde kampı terk etmesi gerekiyor seçilen kişinin.
Teşekkür ederim.
Şey yok diyor, dikkate değer bir şey diyor, mülkiyetine dokunulmuyor ve statüsü de bozuluyor. 10 yıl gidiyor. Geldiği zaman her şey yerinde.
Burada tamamen şey ben yapıyorlar ya, hukuk falan değil bu yani. Hadi bu yıl birini seçelim. Yani burada amaç araç karışıyor.
Evet.
Yani birini mutlaka seçelim. Sanki şey, kendi...
Önce onun oylamasını yapıyorlar. Birini seçelim mi diye bir oylama yapıyorlar.
O çok kötü yani.
Evet, ilk aşama o.
Suçlu veya suçsuz birisi gidecek yani, eğer biri seçilmeye karar verilmişse. Hani bir günah keçisi bulunuyor yani. Burada şey gibi, sanki kendi vicdanlarını rahatlatıyorlar.
Çünkü hukuk gelişmiş. Tamamen yani malına mülküne dokunmuyorlar. Bir ihanetle ya da başka bir şeyle suçlanmıyorlar. Bir suçlama
malına
değil ki.
Malına mülkü kim idare edecek
onu? Yani bir birey gittiğine göre akrabası, annesi babası, çocuğu falan bir şekilde statüsü de bozulmuyor. Yani şey olmuyor, siciline bir şey girmiyor.
Psikolojik
çünkü
bir karar
şey yok, ceza işlenmiş bir ceza yok. Potansiyel bir gözdağı.
Bu kişiden sıkıldık, biraz uzaklaştıralım gibi. Psikolojik bir karar.
Trans oluyorlar, evet.
Kültür hayatçısı olarak.
Ara verelim mi? Ara verelim mi?
Öyle bir düşünce değil.